Mesnevi Sohbetleri. Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'la Mesnevi Sohbetleri başlıyor.
Beşinci beyitteyiz. Buyuruyor ki Hazreti Mevlana, Dergâm-ı ma rûzhâ bîgâh şod. Rûzhâ basûzhâ hemrâh şod. Dergâm-ı ma rûzhâ, bizim gamla dolu olan, üzüntüyle, hüzünle, hasretle, aşk derdiyle dolu olan günlerimiz bîgâh şod. Uzadı gitti. Ardı arkası kesilmedi. Ruzha basuzha, o günler ki ayrılık acısından, ayrılık sancısından kaynaklanan bir özellikle hemrah şot, hüzne, acıya arkadaş olmuştur, yoldaş olmuştur. Yani bizim günlerimiz hep hüzünle akıp gidiyor, dertle akıp gidiyor diye Hazreti Mevlana sözünün uzadığını, lafı uzattığını bir bakıma ifade etmeye çalışıyor dinleyicisine veya Hüsamettin'e. Biliyorsunuz Mesnevisini talebesi ve halifesi Hüsamettin Çelebi'ye dikte ettirmiş, ona yazdırmıştır. Burada tabii dertlerden şikayet etmek babında değil de zamanın insan üzerindeki etkisini ve hüznün ve derdin zamanın çok daha uzun hissedildiğini anlatmaya çalışıyor Hazreti Mevlana. Biliyorsunuz zaman dediğimiz şey izafidir. Bazen an vardır, gün gibi gelir insana. Geçmek bilmez. Gün vardır, yıl gibi gelir. Bitmez, tükenmez. Ama yıllar vardır, ay gibi geçip gitmiştir. Ya daha yeni yılbaşıydı, daha yeni Ramazan'dı. Ne zaman Ramazan geldi, ne zaman günler geçti dediğimiz zamanlar çok olmuştur. Özellikle dertlilerin, hüzünlü insanların, sıkıntı içindeki olan insanların zaman algılamaları elbette çok daha farklı olarak daha geç geçtiğini, daha delip geçtiğini hisseder insanlar zaman mefhumunu. Bu bakımdan Hazreti Mevlana da buna işaret ediyor. Derdin, aşk derdinin insanı yorduğunu ve günlerin artık kendi günlerinin dertle dolduğunu ifade ediyor. Aslında bir bakıma bunu söylerken de dertli insanlara da bunun tabii olduğunu, bunun normal olduğunu anlatmak istiyor. Buna edebiyatta üslub-i hakimane diyorlar veya üslub-i hakim diyorlar. Yani karşısındakine bir şey anlatmak isterken kendi üzerinden konuşmak, kendisine ait bir kusuru ifadeyle karşısındakinin kusurunu düzeltmek veya ona nasihatte bulunmak. Hani Türkçe'de deriz ya, sana söylüyorum kızım, sen anla gelinim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de usulüdür. Efendimiz de halk arasında, insanlarda, cemaatte, ashabta bir kusur, bir eksiklik gördüğü zaman kendileri galat-ı rüyeti, yani yanlış görmüş olma ihtimalini kendisine izafe ederek bana ne oluyor ki bazı kardeşlerimizi şu özelliklerde görüyorum. Yani ben yanlış görüyorum muhtemelen. Kardeşlerimiz böyle yapmazlar diyerek galat-ı rüyeti kendine izafe ederek Efendimiz ashabın kusurlarını, eksiklerini onlara cemaat içinde alâmen-i-nâs tek tek değil ortaya söylerler ve herkes oradan kendisine düşen hisseyi alırdı. Bu söz bana söylendi. Ha, kusurumu Efendimiz demek ki görmüş, beni uyarıyor diye sözü üzerine alınırdı. Böylece hem kimsenin şahsiyetini rencide etmeden, kimseyi naz içerisinde, halk içerisinde kırıp dökmeden Efendimiz üslubuyla onların kusurlarını tashih ederdi, düzeltirdi. Mevlana bir bakma bunu yapıyor. Hatta İmam Ali'nin oğulları, Efendimizin torunları Hasan'la Hüseyin için de böyle bir hikaye nakledilir. Çok hoştur, çok güzeldir. Hasan'la Hüseyin Efendimiz bir gün abdest almakta olan yaşlı bir ihtiyarı görürler. Ama ihtiyar abdest uzuvlarını yıkarken ne sıraya riayet etmektedir ne de adabına uygun bir abdest almaktır. Ama bunlar da çok küçük çocuklar, genç çocuklar. Doğrudan müdahale etseler amcanın yanlış anlamış olmasından da endişe ediyorlar. Tabii Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in saadet hanesinde onun mektebinde yetişmiş olmanın, onun üslubundan feyz almış olmanın berekatıyla aralarında konuşuyorlar Hasan'la Hüseyin. Nasıl yapalım da bu amcayı incitmeden buna doğruyu öğretelim? En son şuna karar veriyorlar. Diyorlar ki biz amcaya diyelim ki amcacığım biz iki kardeşiz. Abdest alırken aramızda bir ihtilaf çıktı. Ben diyorum şöyle olması lazım. Kardeşim diyor böyle olması lazım. Sen bize hakem ol da hangimiz doğruysa biz ona göre hareket edelim. Onu kabul edelim. Diyorlar. Ama bunu anlatmak için de önce ben abdest alayım diyor Hasan Efendimiz. Sonra da kardeşim alsın. İkimizin de abdest alış şekillerini gör. Doğrusu hangisi ise onu sen bize işaret et diyorlar. Önce Hasan Efendimiz usulü üzere, Efendimizin tarif ettiği üzere adab ile abdestini alıyor. Amca seyrediyor. Sonra Hüseyin Efendimiz abdestini alıyor. Aynı usulle alıyor. Hiç fark yok aralarında. O zaman yaşlı amca diyor ki evladım sizin ikinizin de aldığı abdest doğru. İkiniz de haklısınız. Yanlış olan benmişim. Yanlış olan benim abdestimmiş. Teşekkür ederim diyor. Şimdi burada tabii insanlara doğruyu öğretmenin yolu, yöntemi onları kırıp dökmeden, kalplerinde, kafalarında istifham uyandırmadan, yüreklerini burkmadan onlara ifade-i meram etmenin özelliği bu. Efendimizin üslubu bu. Ehlullah'ın üslubu bu. Hazreti Mevlana'nın üslubu bu. Kur'an'ın üslubu da bu. Kur'an-ı Kerim'de de Yasin Suresi Cillesi'nin 2. sayfasında Antakya halkına veya o civarda bulunan insanlara peygamber olarak gönderildiği müfessirlerce ifade edilen şahısların hususiyetlerini anlatırken işte onların davetle memur oldukları halkın kendilerine gösterdikleri tepkiden filan bahsediliyor. Nihayet içlerinden birisi bu peygambere inanmaları noktasında halkı ikna sadedinde şeyler söyleyince halk diyorlar ki sen de mi bu peygamber olduğunu söyleyen kişilere inanıyorsun? Sen de mi Allah'a kulluk ediyorsun falan diye itiraz edip onun üzerine yürüyecek olunca o şu ifadelerle onlara cevap veriyor. Sözüyle. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي فَتَرَن۪ي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Ben niye beni yaratan Rabbıma ibadet etmeyecekmişim ki? Yani doğrudan ediyorum demiyor ama niye etmeyecekmişim? İstifham inkarıyla, üslub-ı hakimane ile cevap veriyor. وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Siz de ona döneceksiniz. Yani siz kalabilecek misiniz? Ona kulluktan kaçtığınız gibi ona döndürülmekten kaçabilecek misiniz? Böyle bir şansınız yok. Yani sonuçta ona döneceksiniz. Dolayısıyla ben niye ona kulluk etmeyeyim ki? اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ اَلِهَةً Ben ondan başka ilahlar mı edineyim? Başka tanrılar mı tutayım kendime? Haşa. اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِضُرِّنْ Eğer Rahman ona Allah bana zarar vermek ister, beni hizalandırmak isterse لَا تُعْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَكُدُونَ Yani sizin o taptığınız put dediğiniz şeylerin hiçbirisinin şefaati Cenab-ı Hakk'ın bana zarar vermesine mukabele edemez, karşı koyamaz, karşı duramaz. İnni izen lefi dalali mübin. Eğer ben zaten Allah'a kulluk etmez, bu söylediklerimi yapmazsam apaçık bir sapıklık üzere olurum. İnni amentu bi rabbikum fesmeun. Ben sizin Rabbinize iman ettim diyor peygamberlere dönüp. Fesmeuni, ey halk, siz de benden bunu duyun. Yani böyle yaptım demiyor önce. Yani böyle mi olmam lazım? Elbette doğrusu budur gibi hakimane bir üslub ile insanlara cevap veriyor. Yani yeri geldiğinde böyle hakimane üslub ile hem tebliğde bulunmak, hem itirazda bulunmak, hem de insanların gönüllerini yıkıp dökmeden hakkı ifade etmek İslami vazifedir. Kur'ani bir vazifedir. Ehlullah'ın ve Evliyaullah'ın uyguladığı da bu yöntemdir, bu usuldür. Vaka, insanoğlu bu dünyada sürekli hakka vuslat, hakka kalben kavuşma derdi içerisindedir. Kamil insan, kemal yolundaki insanda böyle bir arayış içerisinde, eğer gönlü Allah ile beraber olma şevkine ermişse bile aradaki perdeleri kaldırıp bütünüyle hakka vuslat şerbetini içmek isteyen bir aşk içerisindedir. Nitekim Hazreti Mevlana için derler, Mevlana'nın son hastalığında kendisinin çağdaşı ve arkadaşı bulunan Sadreddin Konevi, ki Asya Malatya doğumludur ama Konya yerleştiği İbn Arabi Hazretleri'nin talebesi olduğu için Konevi unvanıyla maruftur. Kendisini ziyarete geliyor. Son deminde Mevlana Hazretleri'ni ziyarete geliyor ve Mevlana bakıyor ki artık son demlerini yaşıyor. Şiddetli bir hastalığa maruz kalmış. Ona Allah acil şifalar versin diye dua ediyor. Mevlana da diyor ki bundan sonra artık Allah şifa versin duası size olsun. Çünkü aşık ile maşuk arasında, Allah ile kulu arasında bir kıl gömlekten ziyade bir şey kalmadı. Yani ölüme bu kadar yaklaştım. Artık bana rahmet okuyun, dua okuyun, şifa talebine bulunmayın. Çünkü artık kavuşma zamanımız yaklaştı diyor. Yani kendisi de müştak, bir an önce Rabbine kavuşmak arzusunda böyle söylüyor. Nitekim Mesnevisinde de men şudem uryan ezten hayal mi haramem der nihayatil visal. Ben cisimden, bedenden soyunmuşum. Cisim ve beden derdinde, maddi şeyler derdinde asla değilim. Ben Allah'a kavuşma arzusuyla salınıp geziniyorum. Niyetim ve arzum hem kalbimle, gönlümle hem de bedenimle de ona kavuşmaktır. Ona vuslat şerbetini içmektir diyor Hazreti Mevlana. Tabii bu dünyada insanların Allah'a kavuşma yolunda, aşk yolunda, ibadet yolunda, taat yolunda karşılaştığı bin bir türlü çile, nefsinden kaynaklanan, dünyadan kaynaklanan, çevreden kaynaklanan bin bir türlü çile bulunabilir ve bulunuyor hepimizin hayatında. Ama bunların hiçbirisinin insana Allah'a giden kulluk yolunda engel olmaması, önünü kesmemesi ve sürekli insanın Cenab-ı Hakk'ın rızasına ermek maksadıyla çalışması gerekiyor. Nitekim şair bir söz ediyor. Severim ben belayı, çün sever bela beni. Bela, Cenab-ı Hakk'ın bana imtihan kastıyla gönderdiği musibetler beni seviyor. Ben de onları seviyorum. Ne yapalım? Ondan gelen her şey hoştur manasına. Fuzuli de malum diyor ki, aşk derdiyle hoşem, elçek ilacımdan tabip, kılma derman kim, helakim zehri dermanındadır. Ben Allah'a kulluk derdiyle, Allah aşkıyla mutluyum, hoşum. Ey doktor, beni tedavi etmek üzere yaptığın müdahalelerden elini çek. Ben senin bana ilaç diye sunduklarından rahatsızım. Ben aslında Cenab-ı Hakk'ın beni imtihan kastıyla verdiği hastalıktan da, dertten de, imtihanlardan da, iftilalardan da mutluyum. Çünkü madem Rabbim'den gelmiştir, hoştur. Hoştur bana senden gelen, ya gonca gül yahut diken, ya hilatu yahut kefen, lütfun da hoş, kahrın da hoş diyebilmek tabii çok kolay bir hadise değil. Dolayısıyla insanoğlunun bu dünyada karşılaştığı sıkıntılardan, iptilalardan bezginlik göstermemesi, hepsini bir hikmete mebni olduğunu düşünmesi ve Cenab-ı Hak bunları bana imtihan kastıyla göndermiştir diye düşünmesi tabii güzel bir şey. Ama bunun içinde insanın güzel bir imanla, güzel bir teslimiyetle Cenab-ı Hakk'a teslim olması ve ahiret inancının yüksek seviyede olması çok önemli. Çünkü bu dünyanın fani olduğuna, ahiretin baki olduğuna insan bu dünyadaki geçici eziyetlere daha kolay katlanır. Ahirette bunun bedelinin Allah tarafından verileceğine kuvvetle inandığı için. Bir de tabii insanın ibadet, taat ve kulluk yolunda yapacağı hayır hasenatı tehir etmemesi, geciktirmemesi de çok önemli. Özellikle ileri yaşlarda insanın elinin ayağının tutmaz olduğu dönemlerde ibadetten haz alması da zorlaşır. O yüzden genç yaşta ibadete kendini vermesi, hizmete kendini vermesi insanın olgunlaşması açısından son derece önemli. Bir de bizim kültürümüzde genel bir kabul vardır. 40 yaş bir dönüm noktasıdır. Yani bir insanın hayra dönüşü eğer 40 yaşına kadar gerçekleşmemişse 40'tan sonrası çok zordur. Çünkü 40 yaş insanın zihninin kemale erdiği, bedeni tekamülünün artık sona erip zaafların başladığı ve insanın muhakemesinin güçlenip olayları yorumlayarak hikmetlerini okumaya başladığı bir dönemdir. Ve gözünü ileri dikmekten vazgeçip arada sırada arkaya da bakmak ihtiyacı hissettiği bir dönemdir. 40 yaşına kadar insanoğlu hep öne bakar, ileriye bakar. Neler kazanacağım, neler yapacağım, ne elde edeceğim telaşı içindedir. Ama 40 yaşından sonra dönüp bir de geriye bakmak ihtiyacı hisseder ki geriye baktığı zaman bir arpa boyu yol alamadığını görünce de bir pişmanlıkla, bir nedametle, bir muhasebeye girme imkanı elde eder. Bu bakımdan 40 yaş önemlidir ve kullukta da, taatte de gençlik dönemi çok önemlidir. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafına, Efendimizin etrafında ona bedeniyle, malıyla, canıyla, her türlü varlığıyla hizmet eden insanların yaş ortalaması genellikle çok gençtir. 30'lar, 40'lar civarındadır. Efendimizin etrafında yaşlı, ona her türlü maddi desteği ve manevi desteği veren insanların sayısı çok mahduttur. Niye? Çünkü insanın genç yaşta yapacağı hizmet çok daha verimlidir. Efendimiz de bu yüzden genellikle kumandanlarını, valilerini hep gençlerden seçmiştir. Mesela Muaz bin Cebel radıyallahu anh hazretlerini vali tayin ettiği zaman Yemen'e 21 yaşındadır. Üsame'yi kumandan tayin ettiği zaman Üsame henüz 17-18 yaşlarındadır. Ve diğerlerini, yani Efendimizin etrafındaki sahabi grubunun özellikle yönetici olarak görendiklerinin çoğu sorumluluk aldıklarında genç yaşta insanlardır. Çünkü bu genç insanların ataklığı, cevvaliyeti ve heyecanı sonuca götürme bakımından çok daha önemlidir. Bu bakımdan kullukta da, ibadette de genç yaşlarda insanın kıbleye dönmesi, tevbeye dönmesi önemlidir. Ehlullah'ın hayatını anlatan Sufi tabakatında böyle tevbe ile ilgili bölümler vardır. Yani bir takım insanların daha önceki meşguliyetlerinden bir takım olağanüstü olaylar sebebiyle dönüşlerini anlatan, mesela İbrahim bin Ethem'in, Fudayl bin İyad'ın ve benzeri Bişr Hafi'nin kişilerin dönüşlerini anlatan hikayeler vardır, kıssalar vardır. Mesela Fudayl bin İyad bunlardan çok ilgi çekici bir şahsiyettir. Fudayl bin İyad gençlik döneminde çok haşarı ve katı-ı turuk denilen eskilerin ifadesiyle yol kesen, efendim işte tabir caizse eşkıyalık yapan bir adam. Ama bir gün yine vurgun vurmuşlar, eşkıyalık yapmışlar, malları paylaşmışlar, istirahate çekilmişler. O istirahat esnasında şöyle bir nida duyuyor Fudayl bin İyad Kudüs Resulü Hazretleri. Estağfirullah. Elem ye'ni dillezine en tahşa'a kulubuhum li zikrillah. İnanan insanların kalplerinin Allah'a huşu ile ısınacağı zaman hala gelmedi mi? Sen ne zaman Hakk'a dönecek, tevbeye döneceksin manasında bir ayet-i kerimesinin, bir ayet-i kerimenin sadasını duyunca birden toparlanıyor. Bu bana bir uyarı diyor. Bu bana bir ikaz ve hemen eşkıyalığı bırakıyor. O yolu terk ediyor ve Allah yoluna, zühd yoluna, takva yoluna yöneliyor. Ama yaşı henüz çok genç. Yani 40 yaşını ikmal etmemiş, daha aşağılarda bir genç. İbrahim bin Ethem keza öyle. O da Sultan İbnü Sultan, Sultan oğlu Sultan. Ama av merakı var. Horasan civarında av için işte adamlarıyla, etbaıyla beraber çıktığında köpeği bir av kaldırıyor. O da arkasından okunu geriyor ve tam nişan almış. Okunu atacağı esnada "Ya İbrahim, sen bunun için yaratılmadın." diye bir ses duyuyor. Sesin geldiği taraflara bakıyor. Sesin sahibi yok. Herhalde ben bir hayal duydum diyor. Halüsinasyon görüyorum diyor yani bugünkü ifadesiyle. Tekrar bir daha geliyor okunu. Tam atacak yine. "Ya İbrahim, sen bunun için halk olunmadın." diyor. "Bunun için yaratılmadın." diyor. Allah Allah. Tekrar bakınıyor sağa sola. Yine yok. Bir daha diyor. Herhalde bu bir hayal, bir vehim galiba diyor. Veya şeytandan bir ses. Bir daha üçüncü defa yayını gelip ses gelince yok diyor. Üçüncü defa geldiğine göre bu rahmani bir ses. Ve hemen üzerindeki saltanat libasını çıkarıp orada bulduğu bir çobana onu veriyor. Onun üzerindeki kepeneki ve diğer işte çobana ait kıyafetleri, yün kıyafetleri giyerek zühd yoluna, Allah yoluna tevbe ve istiğfar ile giriyor. Saltanatı da bırakıyor, serveti de bırakıyor ve salih bir kul oluyor. O da işte genç yaşlarda heyecan dolu bir insan. Dolayısıyla insanın gençlik yıllarında 40'ını geçmeden böyle bir tevbe ile şereflenmesi elbette çok önemli bir bahtiyarlık. Çünkü 40 yaş bir dönüm noktası. 40'ı geçtikten sonra hani halk arasında çok güzel tabirler var. 40'ında saza başlayan kıyamette çalar derler. Yani veya 40'ından sonra azana çare olmaz derler. Allah korusun. Dolayısıyla insanın yaş iken Tatar ifadesiyle Tatarlar, Kırım Tatarları genç manasına yaş kelimesini kullanıyorlar. O çok yaş, yaş adam. Dedi mi? Genç adam demek. Tabii onun zıddını söylemeyeyim. Yaşlı manasına da kart diyorlar. Bizde de kullanılır ama bize biraz hakaret manasındadır. Mesela onlar kart ana, kart baba diyor. Kart ana dediği büyük anne, kart baba dediği dede manasına. Hakaret manası yok onlarda. Bizde hakaret manası var biraz. Dolayısıyla yaş kelimesinin yani suyu yeni yürümüş, bahar mevsiminde yeni canlanmış bitkilere yaş dediğimiz gibi bir gençlik ifadesi var. İşte bu genç halinde insanın öğrenmesi, ilme, irfanı öğrenmesi çok önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki El ilmu fissigari ken nakşi fil hacer vel ilmu fil kibari ken nakşi fil me. Genç yaşta ilim öğrenmek mermere, taşa yazı yazmak gibidir. Mermere yazılan yazı kaybolur mu? Yıllar geçse, asırlar geçse kolay kolay kaybolmaz. Ama ileri yaşlarda, yaşlılık döneminde, hele 40'ı 50'yi geçtikten sonra yaş, öğrenecek olan ilim ise suya yazı yazmak gibidir diyor. Ken nakşi filme, suya yazı yazmak gibidir. Siz öğrendiğiniz zannedersiniz, parmağınızı kaldırmadan suyun hareketi kaybolur ve yazının şekli de hemen suyun üzerinden gider manasına. O yüzden hafız için hep buluğ çağı öncesi tavsiye edilmiştir. O dönemler hafızanın daha güçlü olduğu dönemlerdir. Hatta bizim kültürümüzde çocuk 4 günlük olduğu zaman ona bed-i besmele merasimi düzenlenir. Besmele çekmek, ilk defa elifbaya başlamak, Allah, Subhanallah, Subhaneke okumak üzere bir merasim düzenlenirmiş eskiden konaklarda. Bir çocuk 4 yaş, 4 ay ve 4 günlük olduktan sonra besmele çekebilecek, harfleri tanıyabilecek bir konumdadır manasına. Bugün pedagoglar diyorlar ki 4 yaşında bir çocuk 3 dili lehçeleriyle öğrenebilecek bir seviyededir. Yani annesi bir dil konuşsa, babası ayrı bir dil konuşsa, sokak ayrı bir dil konuşsa, bu 3 dili çocuk aynı anda aksan farklarıyla birlikte öğrenebilecek seviyededir 4 yaşında. Bu 20 yaşına geldiği zaman %20'lere düşüyormuş kabiliyeti. Ama 4 yaşındayken %100'ler civarında belki. Dolayısıyla küçük yaşlarda ilim öğrenmek, genç yaşlarda irfan sahibi olmak, ibadet ve taata, takvaya yönelmek gerçekten son derece önemli ve güzel bir hadise. Cenab-ı Hak inşallah hepimize nasip etsin. Ve ileri yaşlarımızda da genç yaşımızda öğrendiğimiz bu ibadet ve taat hazzını ve zevkini başkalarıyla da paylaşmayı nasip etsin. Bu da çok önemli bir hadise çünkü değerli kardeşlerim. Mevlana bu beytinde aslında bir bakıma zamanın akıp hızla geçip gitmekte olduğunu, vadenin de yaklaştığını bir bakıma da ifade etmek istiyor. Hakikaten şairin dediği gibi, günler gelip geçmektedir, kuşlar gibi uçmaktadır. Ehli fesadın yeri nar, ehli salah uçmaktadır. Uçmak biliyorsunuz eski Türkçe'de cennet demektir. Uçmak bizim eski Türkçemizde uçmak cennet manasındadır. Burada öyle diyor. Günler gelip geçmektedir, kuşlar gibi uçmaktadır. Gerçekten günler kuşlar gibi uçup gidiyor zamanda. Mevlana onu söylüyor. Ehli fesadın yeri nar. Fesad ehli olanların gideceği yer cehennem. Ehli salah ise, salih insanların gideceği yer ise cennettir diyor. Hafız da diyor ki, meşhur İranlı hafızımız, evkat-ı hoş an bud ki ba dost beser reft, baki heme bi hasiri ve bi haberi bud. Hoş vakitler dostla geçen zamanlardır. Tabi en büyük dost veya dostların dostu Allah Teala Hazretleri'dir. Hak dost, hak dost diye zikredilecek olan odur. Dosta gidelim dediği Yunus'un da odur. Rahmetli Ali Nihat Tarlan Hoca vardı. Ali Nihat Tarlan Hoca 78'de vefat etti. 77'de biz ondan Şeyhi Divanı okuyorduk arkadaşlarımızla fakülteden birlikte. Hoca hastalandı. Gittiğimizde bize anlattı hadiseyi. Dedi ki, hastalandım, ızdırabım arttı. Tanıdığım dostlarımı aradım. Ayhan Songar'ı aradım, Ömer Kirazoğlu'nu aradım, başkalarını aradım. Hiçbirisine ulaşamadım. Izdırabım da yüksek. Ve başladım. Hak dost, hak dost, hak dost diye zikretmeye. Böyle zikrediyorum. Kapı çaldı. Kapı çaldı. Hemen işte oğlum kapıya baktı. Kim evladım dedim. Dedi ki, babacığım, Talebe Birliği'nden, Milli Türk Talebe Birliği'nden gençler gelmişler ziyaretinize. Bir emriniz var mı diye soruyorlar. Alayım mı içeriye? Dedim, hadi evladım al dedim diyor. Onlar geldiler. Yani dosta iltica edince diyor, gerçek dosta iltica edince o dostlarını gönderiyor. O yüzden gerçek dost ve dostlar dostu Allah Teala Hazretleri'dir. Hafız öyle diyor. Dost ile geçen zaman hoş vakitlerdir. En güzel zaman onunla geçen, ona ayırdığımız, ona kulluğa ayırdığımız, ona tefekküre ayırdığımız zamanlardır. Kalanı ise faydasız ve ondan habersiz demlerdir. İnşallah öyle olmasın diğer zamanlarımızda. Her zamanımız Rabbimizin rızasına muvafık eylesin inşallah. Yunus öyle söylüyor. Aşkınla geçiren demi neylesin gussavu gamı? Yani bir insan ki her demini, her zamanını ya Rabbi senin aşkınla geçirebiliyorsa onun gussayla, dertle, gamla ne işi olsun ki? O seninle mutludur. O sana iltica etmekten, sana dua etmekten, seninle olmaktan mutludur. Cenab-ı Hak hepimize inşallah kendisiyle olmayı nasip etsin. Çünkü o bizimle. Ve huve ma'akum eynema kuntum. Nerede olursanız olun Allah sizinledir diyor. Onun bizimle olduğuna şüphe yok. Ama önemli olan bizim kiminle olduğumuzdur. Biz onunla mıyız? Problem burada. İşte Rabbimizden bizim de onunla olmamızı bize lütfetmesini dileyelim ve bizi kendine layık kul etsin, Habibine layık ümmet etsin ve inşallah geçmiş ecdadımıza layık evlat etsin. Allah hepinizden razı olsun. Lillahi'l-Fatiha.
Erkam Radyo'da Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'la Mesnevi Sohbetlerini dinlediniz.